Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
تا
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 Behmen 1399 Hicri Kameri 26 Cemadüssani 1442 ve miladi 9 Şubat 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Ekrem Ekşi ile İslam İnkılabı'nın 42. Zaferiye dönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı Zaferiye dönümü ve Semavi Tilavetler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bu akşam İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıldönümü gecesinde Allahu Ekber sesleri İran'ın dört bir yanında yankılanacak. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmek için ilk adımı atması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, İran halkı tehdit ve baskıya direniş ile yanıt veriyor dedi. Komutan Bakır, Amerika ve Siyonist rejimin stratejik çıkmaza girdiğini belirtti. İran ile Irak arasında adli işbirliği konusunda 3 mutabakat zaptı imzalandı. Şimdi haberler.
Bu akşam İran İslam İnkılabı'nın 42. Zaferiye dönümü gecesinde Allahu Ekber sesleri İran'ın dört bir yanında yankılanacak. Muazzam İslam İnkılabı'nın Zaferiye dönümünde bu akşam İslam İran'da milyonlarca vatandaş saat 21'de evlerin balkonları ve çatılarında Allahu Ekber nidasını haykırarak aralarındaki gönül birliği, birlikteliği ve vahdeti bir kez daha sergileyecekler. Allahu Ekber sesleri İran'ın çeşitli kentlerinde yükselmeye başlamasıyla birlikte havai fişek gösterisi de yapılacak. Böylece tüm İran halkı büyük coşkuyla kader belirleyici 22 Behmen gününü karşılayacaktır. Yarın İran'da 22 Behmen Zaferiye dönümü yürüyüşü araçlı ve motosikletli yapılacak. İran'ın İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Konseyi Başkan Vekili Nusretullah Lütfi, yarın 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'nün araçlar ve motosikletlerin katılımı ile düzenleneceğini belirtti. 22 Behmen Zafer Yürüyüşleri hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Lütfi şöyle dedi. Bu yıl geçmiş yıllarda olduğu gibi halk yürüyüşleri kalabalık şeklinde katılmıyor. Bu yıl Zaferiye dönümü konuşması radyodan yayınlanıyor ve sonuç bildirisi de sanal ortam üzerinden vatandaşların imzasına sunuluyor. Lütfi sözlerini şöyle sürdürdü. Bu yeri geçmiş yıllardan daha farklı bir şekilde Kutramadara, Hatemul Enbiya Karargahı ve Hava Uzay Kuvveti kazanımları Azadi Kulesi'nde kuracakları sergiyle başlıyoruz. Ve bu etkinlik Azadi Meydanı'nda sabah 10.30'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İran İslam Cumhuriyeti'ne milli marşının çalınması ile başlıyor. Lütfi şiir okumak, balon uçurmak ve Azadi Kulesi'nden renkli kağıt atmak, havai fişek gösterisi yapmak, marşlar yayınlamak ve 22 Behman 1399 Zafer Yürüyüşü'nün sonuç bildirisini okumak, 22 Behman günü düzenlenecek diğer bazı etkinlikler olduğunu, etkinliğin sonunda ordu helikopterleri Azadi Meydanı'nı çiçek yağmuruna tutacağını vurguladı. İran İslam İnkılabı 11 Şubat 1979 tarihinde İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni liderliğinde zafere ulaştı.
İran'da koronaya karşı aşılama Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla başladı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla genel aşılama Rus Sputnik V aşısı kullanılarak Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemekin'in de katıldığı bir törenle başladı. 4 Şubat'ta Rusya'dan ülkemize gelen Sputnik V aşısıyla başlayan aşılama işlemi bugün resmi olarak Tahran'daki İmam Hümeyni Hastanesi'nde başladı. İran'da korona aşısı olan ilk kişi Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemekin'in oğlu oldu. Sağlık Bakanı Nemekin'e göre ilk aşamada öncelikli olarak yoğun bakım üniteleri olmak üzere sağlık personeli ücretsiz şekilde aşılanacak. İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kianush Cihanpur de yaptığı açıklamada her gün 1000 kişinin aşılanacağını ve ardından yapılan değerlendirmelere göre bu sayının artarak en yüksek seviyeye ulaştırılacağını belirtti. Sözcü Cihanpur ilk etapta PCR test sonuçları olumsuz çıkanlara aşı yapılacağını ancak genelde bundan önce COVID-19 hastalığına yakalananların da aşılanması yolunda herhangi bir sakınca bulunmadığını ifade etti. Rusya'nın Sputnik V aşısının ilk kargosu geçen Perşembe günü İran'a ulaştı. Bu aşı başta İran olmak üzere 16 ülkede tescillendi. İran'ın Rusya ile yaptığı anlaşmaya göre bir sonraki sevkiyatlarda, sonraki aşamalarda İran'a teslim edilecek. Hükümet sözcüsü Ali Rabi'ye göre İran, Rusya'nın yanı sıra Çin, Hindistan, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşısı COVAX ve Küba'dan da korona aşısı ithal edecek. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşama haberleri sürüyor. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak, ülkede koronavirüsü yenen vatandaş sayısının da 1.266.518 kişiye yükseldiğini duyurdu. Sözcüleri açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7.640 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58.625'i, vaka sayısının da 1.481.396'ya çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.762'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.266.518'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada korona vaka sayısı 107 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2.388.000'i aştı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Avrupalı ülkelerin nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin İran'ın nükleer yükümlülüklerini hafifletmesine sebebiyet verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Tahran'da bulunan yabancı ülkelerin büyükelçilerinin İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıldönümünü kutlama merasiminde yaptığı konuşmada 42 sene öncesinden bugüne kadar İslam İnkılabı'nın nidasının barış, muhtelif ülkelerle dostluk sağlamak için müzakere sebatı olduğunu belirterek İran, Irak ile dayatma savaşı ve Amerika'nın ekonomik savaşı olmak üzere iki savaşta zafer elde ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ruhani İran'ın 2015'ten şimdiye kadar kendi yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporlarında da bunun onaylandığını belirterek şöyle dedi. Taahhüdünden çekilen ve 3 yıl boyunca uluslararası kurallar ve 2231 sayılı kararnameye aykırı biçimde İran milletine zulüm eden ülke bugün nükleer anlaşmaya dönmekte önayak olmalı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Batı Asya'nın barış, güvenlik ve istikrar yeri olması gerektiğini belirterek, İran'ın teröristlerin saldırılarına uğrayan ülkelere, o ülkelerin isteği üzerine yardım ettiğini, Irak, Suriye, Afganistan ve Lübnan'ın bunun için büyük bir şahit olduğunu kaydetti. Ruhani, bölge sorunlarının bölge ülkelerince çözümlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran milletinin baskı ve tehditlere direnişle yanıt verdiğini belirtti. Bakan Zarif bugün başka ülkelerin Tahran Büyükelçilerinin İslam İnkılabı Zaferliğe dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajlarını alırken yaptığı açıklamada İslam İnkılabı Zaferinin 42. yıl dönümü kutlayarak İran milletinin Trump'ın ekonomik savaş ve ekonomik terörizmi karşısında durduğunu ve bugün her zamankinden daha onurlu biçimde dimdik durduğunu, Amerika'nın yeni yönetimi ve tüm ülkelerin bu büyük millete karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmelerine ilişkin bir ders olduğunu söyledi. Covid-19 salgınının tüm dünyanın ortak derdi olduğuna ve dünyanın bu hastalığa karşı dayanışma içine girdiğini de belirten Zarif, sadece Şam Siyonist rejimin bu ortak derdi kendi hedefleri için kullanmaya çalıştığını vurguladı. Dışişleri Bakanı sözlerinden devamında İran milletinin saygıya saygıyla, tehdit ve baskıya ise direnişle yanıt verdiğini sözlerine ekledi. Tahran'da bulunan yabancı büyükelçiler bugün İslam İnkılabı Zaferi'nin 42. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye kutladılar.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Amerika ve Siyonist rejimin İran İslam İnkılabı karşısında stratejik çıkmasa girdiğini belirtti. İslam İnkılabı Zaferi'nin 42. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Komutan Bakri, İslam İnkılabı Zaferi üzerinden 42 sene geçerken menfur ve terörist rejim Amerika öncülüğündeki emperyalizmin düşmanlıklarına rağmen İslami İran'ın dimdik, yüce ve medeniyet inşa edici ülkelerine doğru hareket etmekte olduğunu vurguladı. Tümgeneral Bakri, İslam İnkılabı rehberi ve İslami İran'ın akıllı halkı sayesinde Amerika, Siyonist rejim ve bölgedeki aşılanmış habis gelicilerin bölgesel stratejileri ve amaçlarının İslami İnkılabı ve milliyetçi karşısında azami biçimde hezimete uğratıldığını kaydetti. Komutan Bakri ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve bölge dışı düşmanların her türlü tehdit ve saldırısına pişman edici yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.
İran ve Irak yargı başkanları iki ülkenin yargı ve hukuk alanında işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptılar. İran ve Irak arasında hukuki işbirliği konusunda 3 mutabakat zaptının imzalanması ve istişareler sonrasında Irak'ta mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan reisi, Irak yargısının terörle mücadele komutanları General Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'e yönelik düzenlenen suikast dosyasıyla ilgili karar ve eylemleri takdiri şayandır dedi. Bu davaya ilişkin iki ülke arasındaki istihbarat ve adli işbirliğinin sonucu ulaşmasını ve bunun tüm suçlular için bir ders olmasını umduklarını dile getiren reisi, bu işbirliğinin bu dosyadaki fail ve azmettiricileri cezalandırırken milletlere zulmetmek isteyenler için caydırıcı olmasını da umuyoruz değerlendirmesini yaptı. Reisi iki dost ve komşu ülke İran ve Irak arasındaki adli işbirliğinin gelişmekte olduğunu sözlerine ekledi. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan da bu basın toplantısında yaptığı açıklamada istişarelerin başarılı olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti ile adli işbirliği konusunda 3 mutabakat zaptının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İran Yargı Erkeği Başkanı Reisi bugün Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi. Görüşmede Reisi İran'ın dünyada uyuşturucuyla mücadelede ön safta yer aldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucu ticaretinin kurbanı olup bu yolda çok sayıda şehit ve bedel verdiğini ifade eden Yargı Erkeği Başkanı, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçakçıların kökünün büyük kısmının batılı ülkelere uzandığını söyledi. İran'ın İslam İnkılabı Zaferi'nden beri uyuşturucu ile mücadelede ciddi olduğuna dikkat çeken reisi, sözlerinin devamında İran ile Irak arasında ziyaret ve seyahatin kolaylaştırılması için anlaşma imzalanmasını temenni etti. Yargı Arkibaşkanı, Şehit Kor General Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis uykastenin failleri ve azmettiricileri hakkında soruşturma yürütülmesine vurgu yapıp, Amerikalıları egemenlik, idari ve hukuki bağımsızlığa sahip bir ülkenin hakimiyetini devlet terörü ile ihlal edilmesinin affedilmez bir cinayet olduğu şekilde uyardı. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan da görüşmede Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis cinayetinin failleri hakkındaki soruşturmanın sonuca ulaşıncaya kadar devam edeceğini kaydetti. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine dün Bağdat'a giden İran Yargı Arkibaşkanı, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Parlamento Başkanı ile de ayrı ayrı görüştü.
İran Yargı Arkibaşkanı Cetul İslam, İbrahim Reis'i ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan arasındaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında adli işbirliği konusunda 3 mutabakat zaptı imzalandı. Reis'i ile Zeydan'ın katıldığı törenle imzalanan bu mutabakat zaptları adli işbirliği mutabakatı, denetleme mutabakat zaptı ve cezaevlere mutabakatı olarak açıklandı. Hüccetül İslam Reisi dün akşam üst düzey bir heyetin başında Irak'ın başkenti Bağdat'a geldikten sonra bu sabah Irak Yüksek Yargı Konseyi merkezinde meslektaşı tarafından karşılandı. Reisi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, iki ülkenin arasındaki adli ve hukuki işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesini masaya yatırdılar. Reisinin Başbakan Mustafa Kazım'ı, Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Reisi Bağdat'a vardığı sırada eski Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Irak Halk Seferberliği Teşkilatı eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'in şehit düştüğü yere giderek bu iki şehidi andı. Reisi ziyaretinden önce yaptığı açıklamada Irak Yargı Yüksek Başkanı, Yüksek Konsey Başkanı, affedersiniz, Irak Yargı Konsey Başkanı Faik Zeydan'ın da davetiyle gerçekleşeceğini belirterek ziyarette Zeydan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer yetkililerle de görüşeceğini söyledi. İran ve Irak arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilere sahip olduğunu ifade eden reisi, iki ülke ilişkilerinin her gün artmakta olduğunu ve bu ilişkilerden önemli kısmının hukuki ve adli ilişkiler olduğunu da söyledi. Ziyarette hukuki ve adli ilişkilerin daha iyileşmesi için müzakerelerde bulunacağını ifade eden reisi, ziyaret esnasında bazı protokoller imzalanacağını duyurdu.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile görüştü. Görüşmede İranlı ve Rus yetkililer ikili ilişkilerin yanı sıra önemli bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını ele aldılar. Görüşmede ayrıca stratejik ve nükleer ile ilgili konular masaya yatırıldı. İslami Şura Meclisi Başkanı Galibov, pazar günü bir heyet başkanlığında Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova'ya gitti. İslami Şura Meclisi Başkanı daha önce Rusya Duma Meclisi Başkanı ve Senato Başkanı ile de görüşmüştü.
Antwerp Mahkemesi'nin bir İranlı diplomat hakkındaki yasa dışı kararını protesto etmek için Belçika'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Batasya Genel Müdürü ve Bakan Müsteşarı görüşmede Belçika'nın Tahran Büyükelçisi'ne İran İslam Cumhuriyeti'nin İranlı diplomat Esedullah Esedi hakkındaki Antwerp Mahkemesi'nin yasa dışı kararına ilişkin sert itirazını belirtti. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Müsteşarı Peyman Saadet, Antwerp Mahkemesi'nin kararının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve Belçika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yükümlülüklerine göz ardı ettiğini, bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin asla bu kararı tanımadığını da kaydetti. Görüşmede İran tarafı Belçika yönetiminden bir an evvel İranlı diplomatın serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istedi.
İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük yetkilileri Gilan eyaletindeki Astara kentinde iki ülke arasında gümrük işbirliğini artırmak için toplantı yaptı. İran ile Azerbaycan gümrük yetkilileri Gilan eyaletindeki Astara kentinde bir araya gelerek iki ülke arasında gümrük işbirliğinin güçlendirilmesini masaya yatırdılar. Toplantıda gümrük çalışmaları, yolcu ve tır giriş çıkış işlemlerinin hızlandırılması gibi konular ele alındı.
Mazlum Derden Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması sonrasında başlayan protestolara yönelik yapılan açıklamada polis şiddetinin olaylara provoke ettiğine dikkat çekildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Mazlum Derneği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ne rektörü atanması sonrasında başlayan protestolara yönelik yapılan açıklamada polis şiddetinin olayları provoke ettiğine dikkat çekildi. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektörü atanması sonrasında başlayan protestolar her geçen gün farklı nitelik kazanarak devam ettiğine, olayların gelişimine paralel birçok defa şahit olduğumuz polis şiddeti örneklerinin de görülmesi başlandığı belirten açıklamada yapılan gösterilere yönelik orantısız güç kullanımı ve hukuksuz müdahaleler eylemcilerdeki kinin artmasına neden olduğu gibi provokasyon peşindeki grupların bu tür eylemleri fırsata çevirerek başka boyuta taşınmasına da zemin hazırlamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sırasında gözaltına alınan bazı öğrencilerin gözaltı işlemleri sırasında başörtülülerin çıkartılıp takmalarına izin verilmediği, ters kelepçe takılarak yerlerde sürüklendiği ve annelerine kür edildiği şeklindeki sosyal medyaya yansıyan iddialar vahim, bir o kadar da kabul edilemezdir. Başta kolluk kuvvetleri olmak üzere devleti temsil edenlerin kuşanacakları tek zırh hukuk zırhıdır. Kamu otoritesinin keyfi kullanımı yoluyla hukukun dışına çıkılması fiili yapanlar açısından bir suç olduğu gibi temel insani hakların ihlaline sebebiyet verir. Geçmişte birçok örnekte görüldüğü gibi bu tür müdahalelerin olayları tahrik etmekten başka işe yaramadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz denildi. Toplanma ve gösteri hakkı anayasal güvence altına alınmış temel insani bir hak olduğunun vurgulandığı açıklamada devletin görevi düşüncelerini dile getirmek isteyenlere mani olmak değil, provokasyonları engelleyerek bu ifadelerin özgürce dile getirilmesinin koşullarını sağlamaktır. Polisin yaşanan olaylara karşı sergilediği hukuk tanımaz tavrı, sürecin daha da alevlenmesini tahrik edecek bir potansiyel taşıdığı ve istenmeyecek daha vahim riskler içerdiği yadsınmaz bir gerçektir. İfadeleri de kullanıldı. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğini geliştirecek hususların ele aldığı görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, size Cumhur İttifakı'na geçin, bakanlık verelim, teklifleri geldi mi şeklindeki soruya hayır bana gelmedi yanıtını verdi. Karamollaoğlu, Özdemir'in size AK Parti'den ya da o çevreden gelin Millet İttifakı'ndan çıkın, Cumhur İttifakı'na gelin, bakanlıksa bakanlık verelim, kadrolarınızla bürokraside yer açalım gibi teklifler geliyor mu ifadesinde bulundu.
Irak'ta bir güvenlik kaynağı terör örgütü IŞİD elebaşı 5 kişi hakkında idam cezasının infaz edildiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler'in bağımsız insan hakları uzmanları İsrail rejimi gardiyanlarının Filistinlilere karşı insanlık suçları işlediğinden cezalandırılmasını istediler.
Ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus yetkililerinin Rus muhalif isim Alexei Navalny'yi zehirlediklerini öne sürdü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, bölgesel ve uluslararası şartlara göre silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi başlığını taşıyor. İslam İnkılabı rehberi ve başkumandan Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi önceki gün Ordu Hava Kuvvetleri komutanlarını kabul ettiği görüşmede, bölgesel ve uluslararası şartlara uygun şekilde silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesinin güç üretiminin örneklerinden olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bu bağlamda silahlı kuvvetlerinin son tatbikatlarını takdir ederek bu tür büyük ve baş döndürücü tatbikatlar hem de yaptırımlar şartı altında düzenlenmesi aslında bu ülkenin silahlı kuvvetlerindeki evlatlarının eliyle ulusal güvenliğin sağlanması anlamına geliyor ve onur verici bir durumdur ifadelerini kullandı. Bu onur verici hareketin devamında dün Bandar Abbas Limanı'nda devre muhafızları Genel Komutanı ve Genelkurmay Başkanı'nın katılımıyla düzenlenen törende 340 adet yeni bot devre muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Vakkari törende yaptığı açıklamada devre muhafızlarının hücum botu ile donatılmasının sırf bir donanım meselesi olmadığına işaretle Deniz Kuvvetleri'nin yeni strateji, devrimci ve asimetrik yaklaşımı ile yeni silah ve teçhizatlara yöneldiğini belirtti. Komutan Bakri, hafifliği, yüksek manevra kabiliyeti, yüksek atış gücü, radarı yakalanmama gibi özellikleriyle denizde eşsiz rol üstlendiğini kaydetti. Devrim muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ise törende yaptığı açıklamada İran milletinin yaptırımlar ve etkilerini de geride bırakıp mimarlarına yendiğine işaretle İran milletinin dimdik durup kendi bağımsızlığını yaptırım ile takas etmediğini kaydetti. Komutan Selami ise yaptırım döneminde İran'ın ilerlemelerinin yaptırım olmadığı dönemlerden daha güçlü, parlak ve modern olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasında gerilim ve savaşın hiçbir yeri yok. Ancak herhangi bir tehdide anında karşılık verme gücü ve yaklaşımına sahip ve güvenlik ve istikrarını bozanlara da derhal yanıt verebilir. Silahlı kuvvetlerinin bölgesel ve uluslararası şartlar ve gereksinimlere göre güçlendirilmesinin önemi de bu durumda değerlendirilebilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene ise önceki gün Hava Kuvvetleri komutanlarına hitap ettiği konuşmada bölgedeki bazı ülkelerin kendi güvenliğini yabancılardan talep etmesi büyük bir hatadır. Milyarlarca dolar harcayıp aşağılanmalarına rağmen sonunda kritik anlarda güvenlikleri sağlamıyor. Nitekim birkaç yıl önce Mısır ve Tunus olaylarında veya Muhammed Rıza Pehlevi'nin kaderinde bunu gördük dedi. Bölge dışı güçler Fars Körfezi'nde hangi isim veya sıfatla bulunursa bulunsun, kuşkusuz bölge güvenliğine karşı açık tehdit sayılıyor, geriden ve krizler için zemin sağlar. Fars Körfezi'nin tarihi, yabancıların bu bölgedeki varlığının savaş, tefrika, anlaşmazlık ve istikrarsızlıktan başka bir sonuç getirmediğini vurguluyor. Onlar bu yıkıcı hareketlerinde hatta Fars Körfezi'nin kimliği ve ismini tahrif etmeyi bile çalışıyorlar. Amerika liderliğinde Fars Körfezi ve Oman Denizi'nde askeri koalisyonların kurulması aslında bu bölgesel istikrarsızlaştırmaya adına da yapılan bir girişimdir. Siyonist rejim ve de Fransa ve İngiltere gibi bazı Avrupalı ülkeler kendi silahlarını Fars Körfezi ülkelerine satmakla birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcı ve savunma amaçlı gücünü yok etmeye çalışıyorlar. Ancak bugün bu çabalar fiyasko vermiş ve İran silahlı kuvvetleri daha da güçlenmiştir. İran İslam Cumhuriyeti pratikte bölge güvenliğini bozanlara bu fırsatı vermeyeceğini ve kudretle tehditlerine yanıt vereceğini kanıtlamıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran ile Irak'ın yargı alanında işbirliğinin gelişmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Yargı Arkibaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi dün akşam bir heyet başkanlığında Irak'a gitti. İçeride ve dışarıda tüm engelleme çabalarına rağmen İran İslam Cumhuriyeti ve Irak ilişkileri giderek gelişmekte. İlişkilerdeki ivme coğrafi olarak iki ülkenin komşuluğunun yanı sıra iki ülkenin ortak kültür ve mezhebinden kaynaklanmakta. Uluslararası ilişkiler teorisyenlerinden Alexander Van şöyle diyor. Anarşizm ülkelerin yarattığı bir şeydir ve kimlik ülkeler arasındaki ilişkilerde temel rol ifa eder. İran İslam Cumhuriyeti ve Irak ilişkilerinde Saddam dönemi sonrasında görülenler Van'ın teorisi için bariz bir örnek sayılıyor. İran ve Irak ortak kimlik ve hüviyet ve de karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerinde herhangi bir gerilim ve çelişkili tavırdan uzak bir biçimde işbirliğine öncelik vermeye çalışıyorlar. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin geçen hafta çarşamba günü Tahran'a iki günlük ziyareti kapsamında İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüştü. Irak merkezli El Beyan isimli düşünce kuruluşu sitesinde Fuat Hüseyin'in Tahran ziyareti hakkında yapılan değerlendirmede Irak'ın ilişkilerinde İran'dan uzaklaşamayacağını, çağdaş tarihin komşu olduğu için İran'ın Amerika'ya göre Irak ile daha senkronize olduğunu kanıtladığını belirtti. Yazıda İran ve Irak'ın en eski medeniyetlerden biri olarak ortak sınırlara ve kültürel ve toplumsal ortaklıklara sahip olduğunu hatırlatarak iki ülke arasında her sene 10 milyondan fazla insanın seyahat ettiğini, İran'ın Amerika'ya göre daha güvenilir ortak olduğunu kaydetti. Fuat Hüseyin'in Tahran ziyareti üzerinden sadece 4 gün geçerken İran İslam Cumhuriyeti Yargı Arki Başkanı Ayetullah Reisi dün Irak'a gitti. Reisin Irak ziyareti Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın Tahran'a geçen sene yaptığı ziyaretini iade-i ziyaret olarak yapılıyor. Bu ziyaretin esas amacının İran ile Irak arasında yargı ve hukuk alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi olduğu bildiriliyor. Başka bir deyişle İran İslam Cumhuriyeti ve Irak'ın ilişkileri her alanda gelişmekte ve siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve yargısal ebatta takip edilmekte. İki ülke yargı ve hukukun muhtelif havzalarında işbirliği yapmaktadır. Irak, Saddam sonrası dönemdeki düzensizlikleri geride bırakmak için İran İslam Cumhuriyeti'nin yargı ve hukuk alanındaki deneyimlerinden yararlanmak istiyor. Buna ilaveten iki ülkede tutuklu Irak ve İran vatandaşlarının durumu da geçmişten beri işbirliği konusu olan hususlardan biridir. İran Yargı Erkin'in Irak ajandasında yer alan en önemli konulardan biri kuşkusuz Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani ve Haşr-ı Şabi komutan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik Amerikan teröristlerinin 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlediği hain terör saldırısı dosyasının adli takibidir. İran İslam Cumhuriyeti her daim bu cinayetin takipçisi olacağını defalarca duyurmuştur ve son olarak Ayetullah Reis'in Irak ziyareti, Tahran ve Bağdat'ın tüm engelleme ve baltalamalara rağmen ikili işbirliği yelpazesini genişletmeye çalıştıklarını gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. İran İslam İnkılabı çağımızda din ve maneviyatı ihya ederek teknolojilerin hızının tutsağı olan ve bu yüzden şaşkına dönüp kendisine yabancılaşan günümüz insanına uygun bir cevap sunmayı başarmıştı sevgili dinleyicilerimiz. Bu açıdan bakıldığında İran İslam İnkılabı din ve maneviyata dayanarak modern toplumun krizlerine merhem olup çözüm üretmeye başladı. Sevgili dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıl dönümünü idrak ediyoruz biz İran'da. Bu vesileyle İslam İnkılabı'nın geçmişten günümüze dek olan başarıları ve İmam Hümeyni önderliğinde bu zaferin kutlanışının bölgemizde nasıl yankılandığı, nasıl bir etki bıraktığı konusuna bakmak istiyoruz kısaca. Bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi bizimle birlikte. Ekrem Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Sayın Ekrem Bey. Siz İran'ı ve İslam İnkılabı'nı yakından tanıyan bir uzman olarak İslam İnkılabı'nın geçmişten günümüze tek olan zaferini, getirilerini nasıl değerlendirirsiniz? Tabii kuşkusuz İran İslam İnkılabı'nın adı dünyanın hiçbir yerinde İmam Hümeyni, rahmetli İmam Hümeyni'nin adı anılmaksızın bilinmeyen bir addır. Bu zaferi siz nasıl değerlendirirsiniz efendim İran'da?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle İslam İnkılabı'nın 42. yıl dönümü ümmete, insanlığa, rahmetli imamın dediği gibi de mustazaflara hayırlı olsun. Biliyorsunuz rahmetli imam insanları ayırt ederken çok ilginç bir şekilde ayırt etti. Mustazaflarla müstekbirler. İmam hiç din, ırk, mezhep gözetmeksizin mustazaflar ve müstekbirler olarak bu işi ayırt etti. Ve bu da İslam devrimine ayrı bir getirisi oldu. İslam devrimi 1979'da yapıldıktan sonra bugüne kadar gelen süreçte dikkat edersek İslam devrimine sadece Müslümanlar değil, Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan birçok ülkenin de bir şekilde intisap ettiğini görürsünüz. Tabii ki biat şeklinde değil bu. Ama İslam inkılabını kendine örnek edinenler, İslam inkılabından mütevellit İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ı kendine örnek edinenler. Biz buradan da şunu anlıyoruz. Biz İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'a ağlayacağız. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a altlar yakacağız. Bunların hepsi yerinde. Ama İmam Hüseyin'i 1380 küsur yıl önce de bırakmayacağız. İmam Hüseyin'i bugüne getireceğiz. İmam Hüseyin'in davasını bugün yaşayacağız. İşte bu düzlemde rahmetli İmam Hümeyni, İmam Hüseyin'in ney anil mülker emri bil maruf söylemini 1979'da yani 20. yüzyılda icra etti. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh en büyük özelliği de Allah'tan başka kimseden korkmamasıydı. Bakın Ankebut suresinin 69. ayetinde Allah ne diyor? Ben Türkçesini okuyacağım inşallah yararlı olur. Bizim uğrumuzda çaba gösterenler, mücadele edenler, mücadele edenleri elbette yollarımıza iletiriz. Gerçekten Allah iyilerle beraberdir. İşte İmam Hümeyni vazifesiyle amel etti. Bu yolda çaba sarf etti ve Allah da onu kendi yollarına, kendi güzelliklerine iletti. Yine Taha suresinde 69. ayette İmam Hümeyni'nin şeyini görüyoruz. O günkü Firavun'un sihirbazlarının Musa Aleyhisselam'ın asasıyla yerle bir olmasını, onların sihirlerinin bir büyü olduğunun göstergesini bugün İmam Hümeyni dünya müstekbirlerinin silahlarının, güçlerinin tamamen sihir olduğunu gösterdi. Çünkü onun gücü Allah'tan geliyordu. O Allah'a dayanmıştı. Burada en önemli unsurlardan bir tanesi. Tabii ki liderden bahsedeceğiz. Ama aziz İran halkından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu İran halkının da bir güzelliğiydi, bir onuruydu, bir şerefiydi. Çünkü halk olmadan lider tek başına hiçbir şey yapamaz. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh ile birlikte bu halk bu mükemmel zaferi gerçekleştirdi. Peki bu mükemmel zafer bize ne kazandırdı? İşte gördüğünüz gibi ben şu anda Türkiye'den 2500 kilometre öteden bu zaferi konuşuyorum. Bu da bize şunu gösteriyor. İmam tam bir Muhammedi, Alevi, Hüseyin'i bir iş gerçekleştirmişti. İşte bu işin gerçekleşmesi bu işin tohumlarıydı. İşte Şehit Kasım Süleymaniler, Şehit İmad Muhammediler, Şehit Abbas Museviler, Şehit Muhsin Farizadeler hepsi bu inkılabın ürünleriydi. Sadece savaş sahnesinde değil, aynı zamanda fizikte, biyolojide, kimyada yani müsbet ilimlerde de devrim kendini çok ilerletti. Devrim ekonomide kendini ilerletti. Devrim dünyaya artık Müslümanların gerçekten siyasi hayatta nasıl yaşayacaklarını gösterdi. Ve devrimin, yani İmam Hümeyni'nin devrimin vefatından sonra İmam Hümeyni'nin yerine geçen İmam Seyyid Ali Hamenei bu yolda çok müthiş ilerlemeler sağladı. Yani imam liderliğini yaptığı devrimden sonra devrimin geri kalan kısmında, yani bu genç devrimde 33 yılda İmam Hamenei de müthiş bir yol kat etti. Yani devrim insanlarını mükemmel bir şekilde yetiştirdi. Bu başta İmam Hümeyni ve bu devrimin şehitleri ve şu andaki devrimin aziz lideri. Aslında konuşacak şey çok da. Evet. Sizin zamanınız da kısıtlı zannediyorum.
Estağfurullah. İslam İnkılabı'nın diğer anti-emperyalist ve bağımlılık peşinde olan hareketlerden olan farklılığı hakkında herhangi bir fikriniz var mı? Yani o dönem İslam İnkılabı'nı diğer hareketlerden farklı kılan unsur ve etken nedir acaba?
Şüphesiz ki İslam İnkılabı her şeyden önce diğer güçlerin de yaptıkları gibi insani bir harekettir. Ama insani bir hareket derken o gücünü Allah ve Resulünden alıyor. Yani bunun en büyük özelliği bu. Hani dedim, yani konumun başında da söyledim ya, ceddim Resulullah'ın, İmam Hüseyin'in meşhur sözü, Muhammed Hanefi'ye söylediği meşhur söz, ceddim Resulullah'ın dininin ne anil mülker emri bil maruf, pardon, ben ne anil mülker emri bil maruf emretmek için gidiyorum. Ceddim Resulullah ve babam Ali'nin yaptığı gibi. Şimdi İmam Hümeyni bu şekilde yaptı. Yani İslam İnkılabı tam bir Muhammedi bir şey olduğu için zaten din dediğimiz olgu, Kur'an, bu Kur'an anayasası, Kur'an kitabı zaten insanların en iyi şekilde yaşayabilmesi için gönderilmiş bir kitap. İmam Hümeyni insanlara bunu gösterdi. Din sizin anladığınız gibi iki duvar arasında, medreseler arasında fıkıh öğretmekle, efendime söyleyeyim, fıkıh şeylerini tartışmakla, namaz kılmakla, oruç tutmakla değil sadece. Din, siyasi alanın, toplumsal alanın her alanında var olan bir şey olduğunu gösterdi İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı. Dolayısıyla İslam İnkılabı'nın en büyük farkı burada. Ve İslam İnkılabı, eğer siz İslam'ı en iyi şekilde yaşarsanız, bugün imama olan sevgi, hatta ve İmam Hamene'ye olan sevgi, hatta onların öğrencilerine olan sevgiye bakın. Allah aşkına, Şehit Kasım Süleyman'ı öldüğü zaman İran'da, sadece İran'da mı, dünyanın birçok yerinde, yer yerinden oynadı. Bunun İslam inkılabının bir göstergesidir bu. Yani İslam'ın göstergesidir. Yani Muhammedi İslam'ın, Alevi İslam'ın göstergesidir.
Evet. Doğrudur. Ekrem Bey, vakit harcadığınız için çok teşekkür ederim. Bu konuda bizi bilgilendirdiniz.
İnşallah yararlı olmuşsun.
Ne demek? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.
Siz de Allah'a emanet olun.
Çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Kemal Ekşi'nin babası Sayın Ekrem Ekşi ile konuştuk. İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümü münasebetiyle ilgili bugünkü sohbetimizi dinlenmiş oldunuz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesazan, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun ilaç ihracatı ve teknoloji transferi alanlarında işbirliği yapacağını açıklaması, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı'nın Yemen krizinin askeri çözümü olmadığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın Dış İlişkiler Strateji Konsey Başkanı Seyit Kemal Harrazi'nin Yemen gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Seyit Kemal Harrazi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, masum Yemen halkını katliam etmekten el çekmeleri gerektiğini vurguladı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin Yemen Savaşı'nın faydasız olduğunu anlamalarının çok önemli olduğunu belirten Harrazi, onlar bu savaşın sermayenin heba edilmesi ve beşeriyete karşı cinayet olduğunu anlamaları gerektiğini belirtti. Yemen Savaşı'nın insani boyutları facia niteliğinde olduğunu kaydeden Harrazi şunları kaydetti. Amerikalılar ve Avrupalılar Yemen Savaşı'nın suç ortaklarıdır. Eğer onlar samimi davranmak istiyorsa Suudi Arabistan'a silah göndermeyi ve istihbarat işbirliğini keserek Yemen politikalarını değiştirmeleri gerekir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen krizine yönelik tutumunu beyan eden Harrazi, Amerikalıların bölgeye silah göndermeyi kesmeleri, Yemen krizinin son bulmasının ön hazırlığı olacağını, böylece Yemenli taraflar müzakere ederek siyasi gelecekleri hakkında karar alabileceklerini vurguladı. Harrazi, Birleşmiş Milletler'in görevi ise Yemen'de, Yemenli tarafların müzakereleri için zemin hazırlamak olduğunu, İran İslam Cumhuriyeti bu sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Cumhuriyet İslami Gazetesi'nde İran'da koronavirüs pandemisine karşı genel aşılama çalışmalarından başlatılması, Siyonist işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberlere yer verilirken, Horasan Gazetesi'nde İran'da otomobil üretim kapasitesinin arttığını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'daki 1979 İslam devriminden sonra otomobil üretim kapasitesi 16.8 kat artış gösterdi. Geçen yıl otomobil üretim miktarı 2.699.000'e ulaştı. Devrimden önce yerli otomobil üreticileri sadece 160.000 otomobil üretebiliyordu. Bu üretim kapasitesi 2014 yılına kadar 1.900.000'e çıktı. Son yıllarda ise binek araç üretim kapasitesi %40 büyüdü. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre bu yılın ilk 10 ayında 625.300 binek otomobil üretilerek geçen yılın aynı dönemine göre %18.18 oranında büyüme yaşadı. Ayrıca KODA sistemi istatistiklerine göre bu yılın ilk 10 ayında İran Hodro, Sayfa ve Pars Hodro tarafından 730.787 araç üretildiğini açıkladı.
Hemşeri gazetesinde Korsan İsrail'in İran'ın İHA gücüne itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail'de yayımlanan İsrail Defense dergisi, Siyonist İsrail Hava Savunması İran'ın taarruz amaçlı İHA'larına karşı koyamayacağını yazdı. İran'ın İHA gücü hakkında bir rapor yayımlayan İsrail Defense dergisi İran İHA'larının toplu halde ve çeşitli yönlerden ve farklı itirafalardan saldırıya geçmeleri durumunda İsrail savunma savunmasını aşabileceklerini kaydetti. İranlıların İHA alanında büyük gelişme kaydettiğini ve şimdiye kadar çok sayıda Amerika ve İsrail İHA'larını da avladıklarını kaydeden dergi, İran İHA'ları İsrail'in radar istasyonlarına isabet ettikleri takdirde hava savunma sistemleri etkinliğini kaybedeceğini ve daha sonra gelen İHA'lar daha başarılı bir şekilde hedeflerini imha edebileceğini, bu durumda İsrail'in büyük kayıplara maruz kalacağını vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü isimli sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran milletinin İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıldönümü arifesinde birliği ve beraberliğini konu edineceğiz.
İslam İnkılabı Şubat 1978'de zafere kavuştu. Bu devrim büyük bir siyasi gelişme olarak Doğu ve Batı blokundan bağımsız bir şekilde gerçekleşti ve bu hususta yeni bir siyasi girişim oldu. İran İslam İnkılabı öncesine dek Amerikan kuklası Muhammed Rıza Şah Pehlevi yönetimi döneminde Amerikan sultası altında olup ekonomik ve jeopolitik kaynakları Batılılar tarafından istismar edilen bir ülkeydi. O dönemde İran'ın petrol kaynaklarını yabancı şirketler çıkarıp istismar ediyorlardı. Tahran'da bulunan Amerikan Büyükelçiliği ise casusluk operasyonlarının düzenlenmesi için bir üst olarak kullanılıyordu. Amerika dönem başkanı Jimmy Carter'in de söylediği gibi İran fırtınalı bir denizde sakin bir ada gibiydi.
İşte böyle bir ortamda İslam İnkılabı'nın zafer kavuşması küresel bir değişimin başlangıç noktası oldu. Bu devrim yeni düşünceleri ve küresel etkinliği ile dünyanın zayıf milletlerine karşı sultacı siyasetleri sorunlarla karşılaştırdı ve küresel ilişkiler alanındaki tekelciliği de kırdı. İslam Cumhuriyeti dini değerlere ve tek taraflı küresel siyasetlerin nefyedilmesine dayanarak milletlerin kendi kaderlerini belirleme doğrultusunda yeni bir model oluşturdu.
Siyasi meseleler uzmanı Hamid el-Halife ise şöyle diyor. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferi 20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli gelişmeleri ve olaylarındandır. İran İslam İnkılabı birçok ülke ve milletleri etkiledi. Bağımsız ve hürriyet yanlısı olan hareketler için yeni fırsatlar yarattı. İşte bu gerçeklerden dolayıdır ki küresel emperyalizmde var gücüyle bekasını tehlikeye sokan İran İslam Cumhuriyeti ile mücadele etmeye çalıştı.
Amerika'nın geçmişten günümüze dek yaptıkları açıklamalar bu alanda açık ve net kanıt sayılır. Örneğin Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Indyk bu hususta şöyle diyor. İslam İnkılabı'nın cezalandırılması Amerika sultasından kurtulma ve bağımsızlaşma yönünde hareket etmek isteyen ülkeler için ibret teşkil edecektir.
Tüm bu hasmane girişimlere rağmen İslam İnkılabı her daim muzaffer ve dik duruşlu kalmıştır. Bu devrim İran için bağımsızlık kazandırmış ve bağımsız hareketleri ihya edip kurtarıcı bir rol olarak zulüm altındaki milletlere yol göstermiştir.
İran İslam İnkılabı açısından bu alanda üç önemli gösterge söz konusudur. İlk olarak İslam İnkılabı değerlerinin etkinliğinin devam etmesi, ikincisi gerçek bağımsızlığın küresel güçlere dayanmadan sağlanması, üçüncüsü de devrimci yolda hareketini sürdürmesidir. İslam İnkılabı dünyadaki birçok devrimin aksine zaman aşırı değerleri, ülkülere ve hedeflerinden uzaklaşmamış ve tamamlanmaya doğru hareket ederek siyasi ve toplumsal hayatta hak talep bir hareketin sembolüne dönüşmüştür.
Belirtilen bu üç göstergenin devam ettirmesiyle Amerika'da İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı koymak için geniş çaplı girişimlerde bulunup şimdi de yeni planlar ile İran'a darbe indirmek istemektedir. Beyaz Saray yumuşak savaş projeleri çerçevesinde İran'ı kaosa sürüklemek niyeti peşindedir. Böylece Amerika kendi zannınca İran'ı iki açıdan önce iç ve daha sonra bölgesel anlamda krizler ile karşı karşıya bırakmıştır.
New Times ise Trump'ın İran sokaklarındaki isyancılara yardımcı olmasına değinerek şöyle yazdı. İran halkı yönetimleriyle ne düşünseler de İranlıların Amerika'ya yolculukları ve ekonomik yaptırımlarının azaltılmasına karşı çıkan Amerikan başkanının onların itiraz sesi olmasını istemiyorlar.
İran'da çıkarılan fitnelerden elde edilen kanıtlar ve belgeler de ülke dışından mihrakların özellikle de Amerika ve Avrupalı ülkelerdeki yabancı mihrakların bu komploları kurduğunu ve kaosları yönetmeye çalıştıklarını gösterdi. İran milleti ise Kor General Kasım Süleyman'ın cenaze töreni gibi milyonluk varlıkları ile basiretli ve akıllı bir şekilde İslam İnkılabı tarihinde kalıcı günlere imza attılar.
Ünlü Fransız sosyolog Emile Durkheim'e göre toplumu ayakta tutan bileşen üyeleri arasındaki birlik ve kenetlenmedir. Durkheim bu hususta şöyle düşünüyor. Düzenli zaman içerisinde kolektif duyguları ve ülkülerini sergilemeyi gerekli görmeyen hiçbir toplum yoktur. Çünkü toplumun karakterini ve vahdetini oluşturan hususlar bunlardır.
İran milleti İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasından beri düşmanların komploları ve fitneleri karşısında dik durmuş ve düşmanları karşısında dayanıklı olduğunu göstermiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise bu duyarlı halkın varlığına değinerek şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Bu yenilmezlik ve dayanıklılığın örnekleri arasında bu büyük milletin İslam İnkılabı zaferi, kutsal savunma yılları ve de 40 yıl içerisinde tüm komplulara karşı direnmesinde görmek mümkün. İran milleti düşmanların farklı girişimleri ve komploları karşısında hiçbir zaman zafiyete uğramamış ve bitmeden, tükenmeden, geri çekilmeden bu hasmane girişimlere karşı direnmiştir.
İranlı siyasi bilimler araştırmacısı ve üniversite hocası Seyyid Abdullah Mutavalliyan ise bu hususta şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti'ne yumuşak yollar ile devirmek çabaları büyük şeytan Amerika ve ortakları, özellikle de Avrupa devletleri tarafından 8 yıllık kutsal savunma yıllarının ardından başladı. Bu siyasi meseleler araştırmacısı açısından İran milletinin ekonomik yaptırımlar, terör ve savaş gibi komplolar karşısında direnmesi, Amerika'yı devirme stratejisine değiştirmesine yol açmıştır. Bu çerçevede Amerika araştırma merkezlerinden tavsiyeleriyle Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'ne devirmek için yumuşak yöntemlere başvurdu.
Amerika bu doğrultuda geniş çaplı yaptırımlar ve diğer yıkıcı girişimler aracılığı ile İran İslam Cumhuriyeti düzenini yapısal olarak zayıflatmaya çalışmıştır. İslam düşmanları ise İran milletinin iktidarı ve vahdetini kırdırmak için tefrik oluşturmaya ve ümitsizliği yaymaya başvurarak İslam inkılabı ülkeleri ve değerlerini hedef almışlardır. İran milleti ise kendi vahdet ve basiretlerine dayanarak her daim düşmanları hedeflerine varmakta başarısız koymuşlardır.
İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin de hatırlattığı gibi Amerika'nın İran'da siyasi, dini ve etnik çatlaklar ve itilaflar oluşturmak için büyük harcamaları ve karmaşık planları nafile olmuş ve yenilgiye uğramıştır. Kesinlikle İran mevcut Amerikan başkanı döneminde de gelişmesine de devam edecektir. İslam inkılabı tabiriyle İran İslam Cumhuriyeti'nin zayıflaması veya devrilmesi arzusu düşmanların kursağında kalacaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü isimli sohbetimizin son bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Kur'an-ı Kerim, insanı bireysel ve sosyal erdeme doğru hidayete erdiren yüce kavramları ve ince noktaları içerir. Kur'an-ı Kerim, hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek için ebedi kriterlere sahiptir.
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın kullarına hibe ettiği en üstün ve en değerli hediyedir. Biraz önce de belirtildiği üzere bu kitap, Kerim insanı bireysel ve sosyal erdeme doğru hidayete erdiren yüce kavramları ve ince noktaları içerir ve aynı zamanda da hakkı batıldan ve doğruyu da yanlıştan ayırt edebilmek için ebedi kriterlere sahiptir. İnsan hakkı tanıma ve iyiyi kötüden ayırt etme fıtratına sahiptir. Ancak buna rağmen yaşamın inişli çıkışlı yolu ve güncel uğraşları bazen onu bu yoldan uzaklaştırır. Öte yandan nefsani vesveseler ve şeytanın kurduğu tuzaklar da insanı günaha bulaştırır ve kalbini kirleterek karartır. Ancak Allah Teala ile konuşmak gönülleri aydınlatır ve günah pasını da siler. Bu yüzden Yüce Allah ile en iyi irtibat kurma yolu Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine tilavet etmektir.
Kur'an-ı Kerim kitabı, Allah'ın kelamı, yolu aydınlatan ve gönülleri teselli eden ve ruha şifa veren bir kitaptır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i en zor anlarda insanların sarılabileceği ve onları kurtaran ipe benzeterek şöyle buyuruyor. Fitneler gece karanlığının parçaları gibi sizi sardığında Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Kur'an-ı Kerim'e alışan insanlar bu değerli kelamı daha iyi anlar. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'le ihlaslı ilişkileri ve alışmış olmaları sayesinde fitnelerde ve karanlıklarda Kur'an-ı Kerim'in nurundan yararlanarak doğru yolu bulur ve zamanın sapkınlıklarından asla etkilenmez.
Bunun uzun yıllar önce Mısır'da Kur'an-ı Kerim kıraatine kaydetmek için hiçbir imkan veya radyo dahi bulunmadığı günlerde Kur'an-ı Kerim musikisi ve kıraati alanında yeni bir çağ başladı. O dönemde imkanların kıtlığı yüzünden tevşih tarzında tilavet edenler ve meddahlar çoğu geceyi canlı icraları ile geride bırakırdı. O dönemde tevşih ve İptihal tarzları Kur'an-ı Kerim tilavetini de kapsadı ve bu iş eğitimli bir şeyhin tilavet alanında ortaya çıkmasına kadar ilerledi ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet tarzı kalpleri coşturacak noktaya kadar güzelleşti. Bu şeyhin tilavet tarzı oldukça hoş ve güzeldi. Bu şey Üstad Ahmet Neda'dan başkası değildir. Ahmet Neda oldukça güçlü bir sesle sahipti ve hayatını Kur'an-ı Kerim'e adamış bir insandı.
Gerçekte o dönemde Kur'an-ı Kerim tilavetinde yeni tarzın temelini atan kişi, Kur'an-ı Kerim aşkıyla yaşayan merhum Şeyh Ahmet Neda'dan başkası değildi. Şeyh Neda'nın eşsiz güzellikteki sesi, o dönemin musiki ilmi hocası yani Muhammed Babili'nin Şeyh Ahmet Neda'nın tilavetine hayran kalmasına sebep olmuştu. Babili, Şeyh Neda'nın Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlerken hiçbir kederi ve acıyı hissetmezdi ve bazen büyük bir şevkle şöyle haykırırdı. ''Ey Şeyh, sesin ne kadar güzel!''
Anlatılanlara göre bir gün Şeyh Neda, Tevbe suresinin 3. ayeti olan ''Ey Muhammed, o kafirlere elem verici bir azabı müjdele'' ayetini tilavet ediyordu. Muhammed Babili bu ayeti duyunca şiddetle ağlamaya başladı ve camiye giderek tam bir hafta itikafta bulundu ve Yüce Allah'a tazarru ve ibadet etti. Evet, Şeyh Ahmet her ayetin anlamına göre onu çok güzel bir sesle ve hazin bir tonla tilavet ediyordu. Ve böylece tilaveti dinleyenler ayetlerin derin anlamından etkilenerek bazen gözyaşı dökmeye başlıyordu. Şeyh Ahmet Neda Kur'an-ı Kerim'i adeta can-ı gönülden tilavet eden bir kariydi.
Geçtiğimiz yıllarda CNN Haber kanalı 1885 yılına ait bir Kur'an-ı Kerim tilavetinin ses kaydını yayımladı. Doğru veya yanlış bu ses kaydının Kutsal Mekke kentinde kaydedildiği iddia edildi. Tilavetin Kristin Snook adında Hristiyan bir seyyah ve fotoğrafçı tarafından kaydedildiği de ileri sürülen iddiaların arasındaydı. Karinelerden anlaşıldığına göre Hristiyan Snook bu sesi kaydetmek için o dönemin en yeni teknolojisi yani Edison'un 1877'de icat ettiği fonograf cihazını kullandı. Maalesef kimliği bilinmeyen kari Duha suresinin Hicaz makamında ve günümüz tarzında tilavet ediyordu.
CNN'in yayınladığı bu tilavetin üzerinde yapılan incelemeler, tilaveti gerçekleştiren karinin Arap musikisini çok iyi bilen ve son iki asırda gelişen tarzlara uygun başarılı bir icra gerçekleştirdiğini gösteriyor. Yine tilavetin ses tonları, bileşenlerinin incelenmesi de karinin sesi olgunlaşan yıllarda bu tilaveti icra ettiğini ortaya koyuyor. Bu yüzden de karinin yaşı Mısır'da tilavetin altın çağının temelini atan ilk kari olarak Şeyh Ahmed Nida'nın yaşına denk geldi veya en azından ona yakın olduğu ve belki de tilaveti icra eden karinin Şeyh Ahmed olabileceği düşünülüyor. Şimdi vahiy kelamının en eski kaydı olan ve ruhları okşayan bu tarihi ses ve tilavet, Dubai'de Multi Empty Quarter galerisinde saklanıyor. Gelin hep birlikte bu tilavete kulak verelim.
Bu arada Şeyh Ahmed Nida'nın alçak gönüllü bir insan olduğundan da çok söz edildiği belirtilmelidir. Şeyh Ahmed bazen özel merasimlerde Kur'an-ı Kerim tilaveti için davet ediliyor ve tilaveti için ona para hediye verilirdi. Fakat Şeyh bu parayı yoksulların ve muhtaç insanların arasında dağıtırdı. Üstad Şeyh Ahmed Nida, İslami ilimleri öğrenmekle beraber oldukça verimli bir yaşam sürdürdü ve yolu kendisinden sonra bu yola adım atanlar için açtı. Şeyh Ahmed Nida sadece has ve güzel dini nameli bir Kur'an-ı Kerim karisi değildi. Şeyh Ahmed, çağdaşı olan tüm sanatseverler, edipler ve alimlerle dostane ve samimi ilişkisi olan bir sanatçıydı.
Mısır'ın en büyük dahillerinden biri olan Muhammed Babili, Şeyh Ahmed Nida'nın en samimi arkadaşıydı. Yeni Mısırlı inkılapçı hekim, edip ve konuşmacı Dr. Mahcup Sabit, Abdülaziz Beşeri ve Nil Şairi lakabıyla ün yapan Hafız İbrahim'de gece mahfillerinden bir araya gelen ve Şeyh hepsi ilim ve edebiyat ehli olan bu dostlarına Kur'an-ı Kerim ayetlerine tilavet eden bazı önemli şahsiyetlerdi. Şeyh Ahmed Nida'nın kişiliği hakkında Mısırlı büyük çalgıcı ve müzik ustalarından Salih Abdülhay şöyle diyor: "Eğer Şeyh musiki dünyasına girseydi tüm çalgıcılar evlerinde oturmak zorunda kalırdı."
Evet. Şeyh Ahmed Nida'nın bir ömür ihtişamlı ve azametli hayatı onu zirveye taşımakla kalmadı, aynı zamanda bu mektepte birçok yeteneklerin yetişmesine de vesile oldu. Yetişen bu insanların her biri Kur'an-ı Kerim tilavet semalarında birer yıldız olup parladı. Şeyh Ahmed, Kur'an-ı Kerim tilaveti alanında durmak bilmeyen çabaları ve ilahi nameleri sayesinde kıraat ilminin büyük üstadı ile lakaplandırıldı ve böylece İslam dünyasının en büyük onlarca karisine yol gösterdi.
Şeyh Ahmed Nida sonunda ve bir ömür Kur'an-ı Kerim yoluna ve ilahi kelama hizmet ettikten sonra fani dünyaya gözlerini yumdu. Anlatılanlara göre cenaze törenine on binlerce hayranı katıldı. Törenin en ön saflarında ise Mısır devleti ve diğer bazı İslam ülkelerinin büyükleri yer aldı. Mısırlı çağdaş şair Hafız İbrahim Şeyh Ahmet Neda hakkında ise bir kaside yazdı. Kaside mezarına asıldı.
Allah ya Rahim, Allah ya Sattar, Allah ya Gaffar, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Sattar, Allah ya Gaffar, Allah ya Rahman, Allah.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Saadet selameti seninle aradım.
Rahim Allah, ya Settar Allah, ya Gaffar Allah, en büyük Allah, en büyük Allah.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.